Ayrım 31. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 325. Bölüm 12. Sakatlayıcı çevre tasarımı. Rob Imri. Kültür materyalleri olarak modern şehrin taşları planlamacılar ve mimarlar tarafından kötü dizilmiştir. Zira alışveriş merkezleri, park yerleri, apartman asansörleri, biçimleri bakımından insanların sürdürdükleri yaşamların olası karmaşıklıklarını akla getirmez. Bir zamanlar yerlere dair deneyimleri olan yerler, şimdi ayağı yere basmayan zihinsel işlemler olarak gözükür. Richard Sennett, 1990, sayfa 11. Giriş. Richard Sennett'in modern şehrin ortaya çıkışına ilişkin güçlü tespiti, çağdaş kentçiliğin şu ikilemini anlatır. Toplumsal iletişime ket vuran mekanların üretimi ve yapılı çevrenin her şeyi kapsayıcı özelleşmesi bağlamında kamusal mekanın nötralize oluşu, Giddens 1991, Harvey 1990, Lowes 1994A, 1994B. Sennett ve diğer yorumcular açısından modern şehrin sosyokültürel meselesi bir yandan birçok yurttaşını tecrit eden, dışlayan ve nihayetinde onlara karşı ayrımcılığı ve dezavantajı güçlendiren toplumsal ve fiziksel engelleri yıkarken diğer yandan gayri şahsi sosyal çevrenin nasıl insanlarla iletişime geçeceği, mevcut yabanlığının ve nötrlüğünün nasıl açığa çıkarılacağıdır. Ayrıca bakınız Dickens 1980, Imri 1996B, Jacobs 1961, Jenks 1987. Gerçekten de birçok yazarın katıldığı gibi yapılı çevrenin sosyoekonomik değişikliklerinin küresel şirket sermayesi, onun özel mekansal konfigürasyonlardan talepleri ve yapılı çevrede değişim faillerinin ve kurumlarının, özellikle de mimarların, inşaat mühendislerinin ve kent planlamacılarının kolaylaştırıcı rolleri arasındaki kesişmenin kapsayıcı süreçlerini hem yansıtıyor hem de koşullandırıyor olması özellikle ilgi konusudur. Knez 1984, Knox 1987, Ward 1994. Knox'un belirttiği gibi yeni kent ekonomileri hakkında bir şehir yapıları ile geniş küresel süreçler arasındaki karşılıklı ilişkiler konusunda belgeler çok fazla olsa da yapılı çevredeki değişimin failleri ve sonuçlarına görece az ilgi gösterilmiştir. 1987, sayfa 354-5. Bu konunun tartışıldığı yerlerde ise ya mimarların rolünü pasif ve müşterinin bir aracı olarak önemsizleştirme eğilimi ortaya çıkmış ya da yapılı çevre sanki sadece tasarım ürünüymüş gibi şekillendirilebilecek bir üstün kontrol konuma yükseltilmiştir. Fakat Knox'un ve diğerlerinin belirttikleri gibi iki yaklaşım da yeterli değildir. Zira Knox'un sözleriyle ya kurumlar tarafından genişletilmiş ve değiştirilmiş olarak toplumsal ve ekonomik güçlerin geniş bağlamını hafife alır ya da mimarların rolünü abartır. Sayfa 355. Ayrıca bakınız Knez 1984. Fakat çok açıktır ki mimarlar ve diğer tasarım uzmanları yapılı çevrenin üretiminde, estetik değerlerin geliştirilmesinde, özgür tasarım anlayışlarının yaygınlaştırılmasında ve geniş toplumsal yapılarla ilişkide zımmen yer alırlar. Bu anlamda yapılı çevrenin eşitsiz ve pürüzlü mekanlarının nasıl geliştirildiğini ve kalıcılaştırıldığını anlamak için mimarlık kuramlarının ve pratiklerinin sosyoekonomik, siyasal ve daha önemlisi ideolojik ilişkilerin araştırılması hayati önem taşır. Bu konuları tartışırken bu yazıyı dört kısma ayırıyorum. Birincisi mimarlar, iktidar ve yapılı çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri ele alıyorum ve sakatlayıcı, disabilist, mekanların kalıcılaştırılmasının mimarların toplumsal, kurumsal pratikleriyle ve daha geniş anlamda tasarım destekleriyle bağlantılı olduğu argümanını ortaya atıyorum. İkincisi, bu tür fikirleri sakatlayıcı şehrin inşasında modernizmin önemiyle ilişkilendiriyorum. Bir takım fikirler ve ilintili toplumsal, siyasal pratikler olarak modernizm, sakatlayıcı şehirlerin inşasının tek sorumlusu olmasa da savaş sonrası yeniden inşalarda egemen güç haline geldiği savunulabilir. Harvey 1990, Giddens 1991, Knox 1987. Üçüncü kısımda postmodern bir mimarinin gelişiminin özgürleştirici, baskıcı olmayan bir yapılı çevrenin olanakları anlamına geldiği görüşüne karşı çıkıyorum. Kuramsal açıdan postmodernist fikirlerin ve pratiklerin ögeleri, özellikle ilişki kurma, sakat kişilere kendilerini ifade etmeleri için uygun koşullar yaratma olanakları sağlarken, modernizmin aşılıp aşılmadığı konusunda ayrıca postmodern siyasetin, tabii eğer böyle bir şey mümkünse, ne oranda sakatlayıcı olmayan çevreler yaratabileceği konusunda bariz kaygılar vardır. Bakınız O'Neill 1995, Taylor Gobi, 1994. Son kısımda ise evrensel tasarım ilkelerinin ve özgürleştirici bir mimari olanaklarının güncelliğini ele alıyorum. Mimari, iktidar, sakatlayıcılık, bağlantılar. Son 20 yılda şehirde toplumsal cinsiyetçi, ırksal ve diğer bölünmelerin kalıcılaştırılmasında mimarın rolüne dair güçlü bir eleştiri ortaya çıkmıştır. Dickens 1980, Knox 1987. Bu eleştiri, belirli sosyoekonomik kısıtlamaların geniş bağlamı içinde tasarım mesleklerinin ideolojileriyle kurumsal pratikleri arasındaki etkileşimin bir yandan azınlık çıkarlarını dışlarken diğer yandan baskıcı bir yapılı çevreyi güçlendirdiği ve yabancılaştırdığı fikrine dayalıdır. Belgeler, yapılı biçimin kadınların ihtiyaçlarına dikkat etmediğini gösteren izahlardan, mekanların ırkçı ve sakatlayıcı temelde ayrıldığını gösteren izahlara kadar çok çeşitlidir. Bakınız, Thomas 1995, Golich 1993, Imri ve Wells 1993, öyle ki Matrix'in belirttiği gibi mimarlarda insanlar arasında ayrılık, normallik olduğu varsayımı vardır. Buna göre toplumun tüm kesimleri çevrenin onlar için aynı şeyi yapmasını ister. 1984 sayfa 3. Bu tür fikirler tasarım sürecinin birbiriyle bağlantılı üç boyutu sayesinde varlığını sürdürmüştür. Estetik olanın ideolojik olarak öne çıkarılması ya da kullanım yerine inşa biçimi fikrine öncelik verilmesi, mimari ve diğer tasarım pratiklerinin profesyonelleştirilmesi ve böylece yeni bir teknik, uzman elitinin yaratılması ve egemen müşteri olarak şirket ekonomisinin yükselişi. Girardo, estetik değerler ile yapılı çevrenin üretimi arasındaki ilişkiyi değerlendirirken, birçok mimarın pratiklerini hala bir tasarımcı olarak binalara kritik özellikler katma olarak gördüğünü, mimarın formal manipülasyon yoluyla günümüz sorunlarına eğilebileceğini düşündüğüne dikkat çekmiştir. 1991 sayfa 12. Bu tür görüşlerde mimarinin bir sanatsal ifade ve çaba biçimi olduğu ve Girardo'nun bu sanat kültürün yaratılması ve aktarılması, şiirsel mekanların estetik açıdan haz veren biçimlerinin tasarımı gibi yüksek bir ahlaki amaca sahiptir şeklinde bir varsayımı vardır. Sayfa 9. Bu yaklaşımda mimar, bir güzellik, bir hakikat tedarikçisi olarak tahayyül edilir tüm toplum için, yani tüm toplumla beraber değil, binalar inşa edebilecek yeteneklere ve becerilere bir şekilde sahip olmuş bir üstün varlık olarak görülür. Dickens 1980, Nestle 1984. Gerçekten de bu tür anlayışlar mimaride güçlü bir ideolojik rol oynamıştır. Özellikle de Porihiros'un 1985 savunduğu üzere mimarların pratiklerini nesnel tarafsızlık biçiminde yükseltmeye çalışan söylemlerin kalıcılaştırılması yoluyla kendi kendini meşrulaştırma rolü oynamıştır. Gönüllü ve uysal bir müşteri için faaliyet yürüten rasyonel teknisyen düşüncesi, ayrıca bakınız Senet 1990, Wolf 1981. Özelde McLean ve Murray'nin 1994 belirttiği gibi kendilerini daha geniş siyasal süreçlerin parçası olarak görmek hiçbir zaman tasarım mesleği sahiplerinin kültür, toplumsal etik ve veya tasarım pratiklerinin bir özelliği olmamıştır. Kendi sözleriyle mimarların değerler, tasarım amaçları ve bunlardan çıkan tasarım niyetleri arasındaki ilişkilere dair kavrayışı sınırlıdır. Tasarım kuramı genellikle teknokratik ve teknolojik boyuta odaklanır, erişim ve biçim sorunlarını öznenin işlevsel veçelerini indirgerken, Davies ve Lifshitz'in 1987 verdiği adla tasarımın sosyal psikolojisini göz ardı eder ya da insanların gerçekten ne istediklerini anlamaya çalışmaz. Ayrıca bakınız Dickens 1980 sayfa 353. Bu anlamda Davies ve Lifshitz'in savunduğu üzere mimarinin yüksek sanat ya da saf tasarım olarak popülerleşmesinin temelinde gayri şahsi, çoğu zaman yabancılaştırıcı bir pratiği kalıcılaştırabilmek vardır. Zira odak noktasında kullanıcı ve veya binanın işleyişinin pragmatiği değil, estetik ya da bina biçimi vardır. Dolayısıyla bu yorumda binalara bir soyutlama muamelesi yapılır. Binalar üretildikleri toplumsal siyasal bağlamların üstünde ve ötesinde bir şekilde onları aşabilen şeyler olarak görülür. King 1984, Shull 1984. Bu tür kavrayışlar yazının bir sonraki kısmında da gösterileceği üzere minimalist biçime yapılan vurgunun insan hareketinin ve bina kullanımının karmaşıklığını belli bir takım kurallara ve veya yasalara ya da tüm insan eyleminin bilinebilir ve kontrol edilebilir olduğu fikrine indirgemeye çalıştığı savaş sonrası modern hareket döneminde tepe noktasına ulaştı. Senet'in 1990 ve diğerlerinin yorumladığı üzere kontrol fikri sanatçı olarak mimar ideolojisinin kalıcılaştırılmasıyla birleştirildiğinde aynı anda birbiriyle bağlantılı şekillerde hem silahsızlandıran hem de sakatlayıcı bir fikre dönüşüyordu. En önemlisi uzman mimar anlayışını kalıcılaştırıyor ve genel olarak kamu tarafından ve veya şirketler tarafından kısıtlanmamış pratiğe meşruiyet sağlıyordu. Bu anlamda mimar az çok dokunulmazlığa sahipti. Wolf 1981. Ayrıca uygulamalarının bir şekilde bilimsel rasyonalite tarafından desteklendiği düşüncesine kapılan mimarlar tarafından güçlendirilen uzman nitelendirmesi geniş bir kamuoyuna etki altına alınmak üzere hazır olda beklediklerini, mimari bilginin bir şekilde aktarılması gereken bir şey ya da edinilmiş bir bilgelik biçimi olduğunu gösterme noktasında kritik yere sahipti. Bu tür bir paternalizm, yapılı çevrenin kullanıcılarının öznelliklerinin reddedilmesinde kritik bir ögeydi ve hala da öyledir. Bir yandan da bu tür bir paternalizm hararetle savunulmuştur ve kurumsal ilgisizlik ile sanatçı, mimar ve veya rasyonel teknisyen fikrinin bütünlüğüne saldıran anlayışlara direnişin bileşimi bir takım bağlamlarda, bunlardan biri de tasarımcıların profesyonelliklerini yaymaya çalıştıkları yerlerdir, açıkça görülür. Söz gelimi sakat kişilerin haklarının propagandasının yapıldığı ilerici kentlerden biri olan San Francisco'da, kent yöneticilerinden tüm tasarımları gerekli erişim mevzuatına uygun olarak düzenlemeleri talimatını alan mimarların, tasarımlarının estetik bütünlüğünün aşındırılması olarak gördükleri bu duruma karşı bir direniş sergilediklerine dair belgeler vardır. Kaliforniya Erişim Yasası 1993. Kentin erişiminden sorumlu yetkili bir mülakatında şöyle diyor: "Kent mimarlarını deneyip yetiştiriyorum. Düzenli kurslar düzenliyorum ama çok alıcı olduklarını söyleyemem. Kursları vakit harcamak istemiyorlar. Evrensel tasarım onlar için önemli değil. Erişim ayrı bir mesele olarak kendi yaptıklarından taviz anlamına gelen ek bir tasarım gerekli olarak görüyorlar. Ama gerçekte böyle düşünmeleri anlamsız. Diğer azınlıklara da çok dikkat göstermek gerektiğini öğretemiyoruz." Dolayısıyla bu durum, mimarların bir yandan gösteren olarak dekorasyon, süs ve yapılı çevrenin dış görünüşüne olan ilgileriyle, bir yandan tasarım sürecini demokratikleştirmeye, bina kullanımlarını ve biçimlerini tasarımcıların yapılı çevrenin kullanıcılarına yönelik empatisinden destek alan tarzlarda bütünleştirmek isteyenlerin kaygıları arasında kalıcı bir çatışmaya yol açar. Özellikle estetik ve teknik olanın, herkesin talebini karşılayabilecek ve karşılamayı istekli olan tarafsız bir hakem olarak mimarın ideolojik niteliği bu mesleğin kurumsal doğasına sakatlayıcı, erkekçi değerleri korumak isteyen bir muhafazakarlık hattının egemen olduğunu gösteren yazarlarca teşhir edilmiştir. İmri 1996A, Lowes 1994A, 1994B, Rose 1990. Matrix'in 1984 ve diğerlerinin savunduğu üzere, yapılı alanlar savaş sonrası dönemde erişilebilirliktense hareketliliği öne çıkarmış ve örneğin araç sahibi olan bireylere büyük önem vermiştir. Bakınız, Women in Geography Study Group 1988. Öyle ki tasarımcılar esasen insanları hem erişim elde etme hem de yapılı çevrede dolanma kapasiteleri bakımından benzer gören, basmakalıp bir anlayıştan ötürü dışlayıcı, tecritçi mekanlar yaratma ve kalıcılaştırma eğiliminde olmuşlardır. Oysa durumun böyle olmadığı açıktır ve normal insan, yani beyaz erkek miti, tasarım sürecinin güçlü bir boyutu olmuştur. Ama uzun süredir açık, ırkçı, cinsiyetçi ve sağlamcı, ableist, anlamları olan ve olmaya devam eden bir boyuttur bu. Dolayısıyla bu durum, Davies ve Liefers gibi yazarların 1987 çağrısını yaptıkları tarzda öznel varlık için, insan çeşitliliği için tasarım yapmaktan çok uzaktır. Bu tür dışlamaların dün olduğu gibi bugün de mimarlık mesleğinin kurumsallaşmış doğası tarafından kutsal görüldüğü ve sürdürüldüğü açıktır. Bakınız Knox 1987. Bunun kayda değer bir parçası genel yönetici organlarıyla özellikle de mesleki uygulamaları ve tarzı denetleme konusunda başlıca sorumluluğa sahip olan mimarlık vakıfları ve diğer düzenleyici organlarla alakalıdır. Gerçekten de bazı eserlerde Royal Institute of British Architects, RIBA, İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü gibi bazı yönetici kurumsal organların mimarinin elitist yapılarının güçlenmesinde ortak paya sahip olduklarına ve Lifshitz ile Winslow'un 1979 savunduğu üzere sakat nüfusun oranı artarken mimarlık mesleğinin yaşlanan ve veya giderek sakat hale gelen nüfusun çevre açısından taşıdığı anlamları dikkate almakta yavaş davrandığına ve çok az mimarın ABD'de %4'ten az, İngiltere'de daha da az sakatlığı olduğuna dikkat çekilmiştir. Blightway ve Johnson 1990. Öyle ki sakatlık perspektiflerinin mimarlık okullarında öğretildiği yerlerde bu konular bile hala sonradan ekleme olarak ve veya özel ilgi alanı olarak görülüyor ya da Davies ve Lifchez'in 1987 sözleriyle bir umursamazlık sistemiyle destekleniyor. Dolayısıyla söz gelimi Riba'nın 1993 müfredatındaki tasarım incelemeleri sınavlarının birinci ve ikinci kısmında sakatlığa pek az değinilir. Öğrencileri sınavı değerlendirecek olanların sakatların bina içinde hareketleri konusu da dahil onlara verilen sınav kağıdındaki meseleleri yorumlayış ve çözüş biçimlerine bakarak not verecekleri söylenir. Sayfa 23. Riba'nın eğitim bölümünden bir yetkili de yaptığımız mülakatta sorunun bir parçası da şu: bizden öyle az sakat kişi ders alıyor ki dolayısıyla sisteme doğrudan bir tehdit oluşturmuyorlar. Böylece onların taleplerini göz ardı etmek çok kolay oluyor demişti. Bu tür dışlamalar mimarlık mesleğinin parçalı niteliğinden de güç alıyor. Riba'nın kendi üyelerinin uygulamalarına kurumsal düzenleme ve veya kontrol uygulayamamasında ifadesini bulan bir durumdur bu. Bir Riba sözcüsünün dediği gibi, pratisyenlerimiz salt pratisyendir. Her şey kişiselliğe dayanır. İnsanlar kendi düzenlemelerini yapmak zorundadır. Tek düzenleyici organ mesleki standartlar komitesidir. O da zayıf olup yalnızca mali sorunlarla ilgilenir. Ayrıca bakınız Waits ve Gnewitt 1987. Dahası Riba, üyelerine yılda 35 saate denk düşen sürekli meslek gelişim kurslarına devam etmelerinin zorunu kısa da görüştüğümüz kişi bu kursu tamamladıklarını bize söylemek zorunda değiller. Biz de aslında sistemi takip etmiyoruz itirafında bulundu. Dolayısıyla mimarlar üzerinde kurumsal denetimin görece yokluğu bir ölçüde mimari pratiklerin özelleşmiş doğasıyla alakalıdır. Fakat sakatlayıcı tasarım kısmen bu sistemin parça yapısı tarafından sürdürülüyor olarak görülebilse de anlayışımızın kritik bir bahçesi de mimarların elini kolunu bağlamış olan özel müşteri patronajının hiyerarşik ve elitist doğasıyla ve ekonomik iktidar sistemleriyle bağlantılıdır. Dickens 1980, King 1984, Knezl 1984, ayrıca bakınız Wright 1991, Crawford 1992 ve diğerlerinin belgeledikleri üzere mimarlık mesleğinin yükselişinin özgül yanları, mimarları kendilerini ve heveslerini destekleyecek maddi gücü olan küçük bir grup müşteriye neredeyse tümüyle bağımlı konuda bırakmıştır. Girardo 1991, Jenks 1987. Böylece bazı mimarlar esasen iş adamları ve kurumsal sermaye tarafından desteklenerek statü ve ekonomik gelir elde ederken özelliklerinin sınırını hala büyük oranda müşterileri belirlemiştir ve belirlemektedir. Buna dair kapsamlı bir tartışma için bakınız Crawford 1992. Crawford'un belirttiği üzere vazgeçilmez bir hizmetten ziyade bir lüks olan mimari modernlik öncesi bir elit müşteri modelinden kurtulamamıştır ve hizmet tedarikini esasen ekonomik güç dikte etmektedir. 1992 sayfa 31. Gerçekten de Crawford'un anlattığı üzere mimarların şirket ekonomisine bağlılıkları inşaat projeleri üzerindeki teknik ve ekonomik kontrollerini kaybetmelerinde belirleyici oldu ve 1950'lere gelindiğinde fabrikasyon inşaat tekniklerinin yeni teknolojilerin ve küresel ekonominin yükselişinin bir araya gelmesi hem mimarların statüsünü hem de özellik düzeylerini olumsuz etkiledi. King 1984, Knox 1987, Sennett 1990, Wolf 1981, Pawley 1983 ve diğerlerinin belirttiği üzere mimarların inşaat süreçlerinin genelinden yabancılaşmalarına her geçen gün daha çok mimari, idari ve bürokratik işlere gönderen yeni mimari iş bölümünün doğuşu eşlik etmiştir. Bir yandan da mimari uygulamalar üzerinden sipariş edilen yeni bina sayısının azalması da bu yabancılaşmaya neden olmuştur. Knox 1987. Bu anlamda mimarların ve diğer bina tasarımcılarının yapılı biçim üzerindeki kontrollerine bir dizi yapısal biçim tarafından giderek karşı çıkılmaktadır ve Crawford'un 1992 belirttiği üzere mimarların ve veya tasarımcıların özelliğinin sınırlanmasında baskın hale gelmiş olan öge, arazi piyasasının gerçeklikleri ya da inşaat sektörünün somut durumu ve parayı ödeyen müşterilerin koydukları sınırlar olmuştur. Sayfa 38. Dolayısıyla şirket ekonomisinin doğuşu, Jenks'in 1987 dikkat çektiği üzere, bina tasarımında teknolojik standartlaştırma ve ölçek ekonomilerine yönelik hamlenin kalıcılaştırılmasında kritik rol oynarken, diğer yandan sağlam bedenli müşteri anlayışına uymayan kullanıcılara çok az tavizde bulunan düşük maliyetli inşa yöntemlerinden yararlanarak maliyetten tasarruf yapmaya çalışmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan mimari, giderek küreselleşen ekonominin gereklerini yansıtmaya başlamıştır ve bu biçim şirketlerin iktidarının yükselişini gösteren bir işlevselcilik havası vermektedir. Özelde yeni kurumsal mekanlar hem özel hem de kamusaldı. Ya da Jenks'in 1987 sözleriyle yeni işlevsellik ekonomik gücü olanları çekme, olmayanları dışlama ilkesi üzerine kuruluydu. Süslemeler minimalist de olsa devam etti. Öte yandan yapılı biçim, yükseltilmiş basamaklar, odaları değişik seviyelerde olan evler gibi klasik anlayışları güçlendirecek düzeydeydi. Aslında modernizm doruk noktasına ulaşmıştı. Modern ideal, sakatlayıcı mekanlar. Günümüz batı kentlerine pastiş, farklı tarzların ve biçimlerin bir araya getirilişi damga vururken, onu şekillendirmek adına en fazla şey yapmış olan egemen fikirler ve pratikler, açıkça modern estetik felsefeleri ve toplumsal siyasal kurumlarla bağlantılıdır. Giddens 1991, Jenks 1987, Knox 1987, O'Neill 1995, Wolf 1981, Wright 1991. Modernleşmenin mimari ve süreçsel tarzları, ilkin 20. yüzyılın başlarında benimsenmişti ve Wright'ın 1991 belirttiği üzere bu tarzlar özbilinçli bir şekilde birbirleriyle bağlantılı bir tanım ortaya koydular. Bu tanımda Wolf'un 1991 savunduğu gibi kullanılması gereken biçimlerin ve tarzların tarihsel bir kaçınılmazlığı vardı. Gerçekten de modernleşmenin estetik ifadesi olarak modernizmin kökleri, modernleşmeyi ilerici ve kaçınılmaz bir güç, insanın doğaya tahakkümü aksiyonuna, doğalcı bilimsel değerlerin, insanın rasyonalitesi ve iradesinin üstünlüğü aksiyonuna yaslanan bir toplumsal hareketten doğmuş bir güç olarak nitelendiren modern avantgarda dayanır. O'Neill 1995 sayfa 156. Özelde modernizm Knox'un kent tasarımında kapitalist iktidar ve görkemli aşırılık direktifleri olarak nitelendirdiği şeyin parçalanmasına dayalı yeni bir kolektivizm yaratmaya çalışması bakımından burjuva kültürüne karşıt olarak sunulmuştu. 1987 sayfa 353. Fakat modernizm kısmen özgürleşme, evrensel özgürlük fikrine dayalıyken siyaseti ve iktidarı aşma iddiası, burjuvaziyi devirme iddiası McLean ve Murray'in 1994 ayrımcı ve tek işlevli biçimlerin doğuşu adını verdikleri şirket ekonomisinin yükselişiyle yakından bağlantılı bir estetiğin damga vurduğu savaş sonrası şehircilikteki gelişmelerde hiçbir zaman görülmedi. Gerçekten de modern hareketin mühendislik estetiği Weissman'ın 1992 savunduğu üzere rasyonel, geometrik biçimlerin soyut, entelektüel saflığına ve kitle üretim sanayi teknolojisine dayalıydı. Bunun insan davranışı, erişim gereklilikleri ya da beden farklılıkları ile muhtemel ilişkileri, birçok kişinin bağlamsal olmayan mimari dediği ve bedensel deneyimler ile biçimlerdeki farklılıkları ve insan öznerliğini reddediyor görünen biçimlere dayalı bir tarzın içinde kaybolmuştu. Söz gelimi 1929'da İngiliz mimar Alan Gray bu tür bir bağlam dışılığı şu şekilde nitelendirmişti. Ulaştığımız modern makinelerin katı yasalarını çok iyi yorumlayan bu entelektüel soğukluk ancak geçici bir olgu olabilir. Ben bu formülleri geliştirmek ve yaşama temas halinde oldukları bir noktaya taşımak istiyorum. Avantgard makine estetiği tarafından zehirlenmiştir. Ama makine estetiği her şey değildir. Onların yoğun entelektüalizmi hayatta harikulade olan her şeyi bastırmak istiyor. Zira yanlış anlaşılmış bir hijyene olan ilgileri hijyeni katlanılmaz hale getiriyor. Katı kesinlik arzuları tüm bu biçimlerin güzelliğini göz ardı etmelerine yol açıyor. Daireler, silindirler, dalgalı çizgiler ya da zikzaklar, hareket halindeki düz çizgileri andıran oval şeklindeki çizgiler onların mimarisi ruhsuzdur. Aktaran Nevins 1981 sayfa 71. Bu anlamda modernizm, burjuva süslemelerden vareste bir minimalist bina ve veya tasarım fikrine dayalıydı. Ya da Wolf'un 1981 yorumuyla binalar yalnızca ama yalnızca işlev ve yapıyı ifade etmeye çalışmalıydı. Özellikle bu tür ideallerin etrafında gelişmiş olan hareket, Bauhaus Okulu, Le Congrès International, The Architecture, Archicam ve Ekistiks okulu da dahil yapılı biçim üretiminde bilim ve teknolojinin ucuza inşa etme, toplumdaki herkesin talebini karşılama ihtiyacının önemini vurgulamıştı. Şiarı ilk başta Amerikalı mimar Louis Sullivan tarafından dillendirilmişti. Biçim işlevden sonra gelir. Bu düstur birçoklarınca insan yerleşimi ve davranışına ilişkin insanın özünden devşirilen saf tasarım, tekil tarzlar ve biçimle üretme olanaklarını ilişkin evrensel yasalar arayışı olarak yorumlandı. Bu anlamda işlevsellik, binanın faydasını azamiye çıkartmanın bir aracı olarak ifade edilmişti ve insan davranışının tümüyle kestirilebilir ve bilinebilir olduğu, insanların bir türe hem bedensel hem de zihinsel anlamda belli, sağlam bedenli normallik modellerini uydukları fikrine dayalıydı. Dolayısıyla insanlar bu anlayışa göre belli bir öze, aşağıda göreceğimiz üzere sağlamcı düşüncenin tecessümü olan bir öze indirgenebilirdi. Özelde modernist fikirlerin sağlamcı niteliği kısmen Sullivan'ın 1947 gerçek bir normal tür olarak nitelendirdiği şeye bireysel ya da özgür bir çözüm aramaktan kopuşu sağlayan işlevsellik anlayışında yansımasını bulmuştur. Bu tür bir normallik arayışı modernizmin önde gelen temsilcilerinden biri olan Le Corbusier'in düşüncesinde görülebilir. Le Corbusier, biçim vermede evrensel özellikleri yaymayı mimarın misyonunun temel bir dayanağı olarak görüyordu. Kendi sözleriyle tüm insanlar, mitinde aynen, aynı organizmaya, aynı işlevlere, aynı ihtiyaçlara sahiptir. 1927 sayfa 27. Bu normallik arayışı ya da içsel bir öz arayışı, belirgin derecede modern olan bir biçim işlevden sonra gelir hareketinin ya da yorumunun ortaya çıkacağı bağlamı sağladı. Le Corbusier şöyle demişti, bir standardın belirlenmesi her pratik ve akla yatkın olanağa başvurulmasını ve bunlardan azami bir çıktı ve asgari bir araç, iş gücü ve malzeme, kelime, biçim, renk, ses kullanımıyla tüm işlevlere uyabilen tanınmış bir tür çıkarmayı içeriyordu. 1927 sayfa 27. İşte modern çağın işlev takıntısının kökeninde bu standardın keşfi yatar ve Le Corbusier'in 1927 savunduğu üzere mimarinin temelleri insanın boyutları, metinde aynen ve işgal ettiği mekan tarafından belirlendiğini düşündüğü estetik biçimler tarafından sağlanır. Aktaran Gardiner 1974 sayfa 79. Ayrıca bakınız King 1984, Sullivan 1947. Le Corbusier açısından mimari ancak insan ile doğa arasındaki eş yaşarlılık içinde ve üzerinden tarif edilebilir. Kendi sözleriyle insan yeniden keşfedilmelidir. Aktaran Gardiner 1974 sayfa 79. Fakat bu yeniden keşif tümüyle tikel, sağlamcı, toplumsal cinsiyetçi bir insan anlayışına dayalıydı. Normalliğin beden bulduğu insan olarak sunulan ideal bir erkek. Normalliğin bu bedenleşmesi 1925'te modüler adı verilen Le Corbusier tarafından tasarlanmış bir diyagramda ifadesini bulmuştu. Bu aracın sağlam bedenin ebatlarından yararlanarak mimara yapılı mekanlar yaratmasına yardımcı olması hedefleniyordu. Le Corbusier'e göre binaları insanın ölçüsüne göre yapmak gerekir. Fakat şekil 1'de görüleceği üzere modüler, kaslı, bükülmez, açıkça güçlü, eril, görünüşte fiziki ve veya zihinsel herhangi bir kusuru olmayan bir dik insan imgesi sunar. Bina tasarımında ve biçiminde işlevsellik tanımı bu insana göre yapılır. Modern hareketin birçok ögesinde ve ötesinde yaygın kabul gören bir insandır bu. Öyle ki Le Corbusier'in modüler diyagramı ile Dreyfus'un 1955 sunduğu diyagram arasındaki benzerlikler çarpıcıdır. Ama Dreyfus, kadınların var olduğunu ve erkeklerden farklı fiziki özellikler taşıdığını kabul eder. Bakınız şekil 2. Fakat genele bakıldığında, onunki Le Corbusier'in modelini tamamlayıcı niteliktedir. Zira bedensel çeşitliliği ve farklılıkları reddedip normalliği sağlam beden üzerinden tarif eder. Bu tür anlayışlar, bedensel farklılıkların reddinin aynı zamanda modernizmin yeni ortaya çıkan estetiğinin ahlaki ya da etik bayrakları olarak aseksüellik fikrine dayalı olduğu olanaklarını kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hatta Batchelor'ın sözleriyle kendini dışladıklarıyla belirleyen sahici modernizm muhtemelen beyaz ve erildi. Cinsellikten rahatsızdı. Birçok modernizm deneyimin duygusal, duyumsal veçelerine ve bunların modern mimari ve tasarım açısından içerdiği olanaklara sesleniyordu. Ama yalnızca belli biçimlere izin vardı. Diğerleri rasyonel olmadığı, barbarca olduğu ve ilkel olana geri dönüşü temsil ettiği gerekçesiyle düzenli olarak reddediliyordu. 1994 sayfa 115. Gerçekten de O'Neill'in 1995 belirttiği üzere modernist projenin ironilerinden biri, akılcılığının pratiklerinin toplumsal siyasal bağlamlarından soyutlanmasıyla ortaya çıkan biçimlerin çoğu zaman güvenilir, alıcıları olanlarla iletişime ya da ilişkiye geçmeyi başaramamasıydı. Knox'un 1987, belirttiği üzere modernizm, yapılı çevrenin kullanıcılarının öznel deneyimlerini bilmeyi, modernizmin felsefeleri deneysel, kişiselleşmiş, deneyim alanını az çok göz ardı ederken nasıl umut edebilirdi? Wolf 1981 ve Knox'un 1987 tarif ettiği şekliyle modernizmin önde gelen savunucuları Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, hatta modernizmi eleştiren Robert Venturi, mimarın özel içgörülerini, bilgiye olan ayrıcalıklı erişimini vurgulamıştı. Söz gelimi Mies van der Rohe bir keresinde müşterilerine hiç alternatif tasarılar sunup sunmadığı sorusuna şu yanıt vermişti. Yalnızca bir tane. Her zaman ve verebileceğimizin en iyisini. İnandığın şey için mücadele edebileceğin yer burası. Her zaman seçim yapmasına gerek yok. Nasıl seçebilir? Seçecek kapasiteye sahip değil ki. Aktaran Prag 1984 sayfa 95. Bu anlamda modernizmin temelinde halkın kendi kendini yönettiği demokrasiden ziyade uzmanların yönetimde olduğu teokrasi kuramı vardı. Steinberger 1985 sayfa 39. Sonuç olarak modernizmin iddia edilen entelektüel saflığı, Knox'un boş kibir adını verdiği şeye ya da müşterilerin, diğer meslek sahiplerinin ve kullanıcıların sistemli şekilde dışlandıkları ve çoğu zaman dayatma yaşadıkları bir elitizmin kalıcılaştırılması derekesine düşmüştü. 1987 sayfa 369. Dolayısıyla modernizmin soyutlamalarının elitist bir felsefeyle birleştiğinde insanların yapılı çevrenin üretim süreçlerini etkileyememelerinin nedenlerinden biri olması şaşırtıcı değildir. Ayrılığa, tek biçimliliğe vurgu yapılması, kullanıcılar arasında ayrım yapmaması, insan çeşitliliğiyle başa çıkabilmek için mekanların ve yerlerin çok işlevli olması gerektiğini tanıyamaması bakımından sorumluydu. Özelde 19. yüzyıl başında modern kentin yükselişi üzerine yorumda bulunan yazarlar, bir tür yersizliğin, çeşitli ve farklılaşmış mekanların yokluğunun, yer işaretlerinin ve veya gösterenlerin kıtlığının bu dönemde ortaya çıktığına dikkat çekmişlerdir. Giddens 1991, Harvey 1990, Savage ve Ward 1993, Birt 1936. Ayrıca bu yersizlik görünüşte Sennett'e göre binalarla insanlar arasında çatışmalara yol açan modernizmin işlevsellik ve bütünlük mevhumlarına ilgisinden destek alıyordu ve bu çatışmaların başında da bir binanın biçim olarak değerinin çoğu zaman kullanım değeriyle çelişmesi vardı. 1990 sayfa 98. Bu gözlem Sennett'i modernizmin tam da sorunların insan çeşitliliğinin yaratılmakta olan çevre türlerine indirgenemezliğinden ötürü doğduğunu düşündüğü için bize antisosyal binayı miras bıraktığını düşünmeye sevk etmişti. 31. ayrımın sonu sayfa 335.